Ayrım 31.
Bunalımdan çıkılması için ödenmesi gereken fatura ücretlilere kesilirken, ekonominin canlanması için işverenlere ödünler verilmek zorunda kalınabilir. 12 Eylül rejiminde Türkiye'de de böyle olmuştur. Geri kalmış ülkeler bu gerilikten kurtulmak için büyük çaba harcama durumunda olan ülkelerdir. Ekonominin büyümesi için yatırım yapmak, yatırım yapmak için kaynak yaratmak gerekir. Çok geri bir yaşam düzeyindeki kitleler için gönüllü tasarruf olanağı yoktur. Oysa yatırımlara kaynak yaratmak için kemerleri sıkmak zorunludur. Ekonominin gerilediği ölçüsünde kitlelerden istenen özveri de artar. Zorunlu tasarruf gereği ister istemez peşinden baskıyı getirir. 1960-70 yılları arasında dünyada görülen 93 darbe ve devrimden 92'sinin geri kalmış ülkelerde ortaya çıkmasının hayret edecek bir yanı yoktur. Geri kalmış ülkeler aynı zamanda küçük varlıklı bir kesimle büyük yoksul çoğunluk arasında denge oluşturacak, Pierre Debreyes'in deyimiyle sentezi gerçekleştirecek güçlü bir orta sınıftan da yoksundur. Oysa orta sınıf, askeri rejimlerin oluşacağı ortamın önlenmesinde önemli bir işleve sahiptir. Örneğin 19. yüzyılda İspanyol ordusu Fransız ordusundan daha liberaldi. Ama güçlü bir orta sınıfın bulunmadığı İspanya'da ordu yüzyıl boyunca birçok kereler darbe yaptı. Bir anlamda orta sınıfın boşluğunu dolduruyor, kendisini onun yerine koyuyordu. Buna karşılık bütün 19. yüzyıl boyunca ve daha sonraları birçok kez fırsat çıktığı halde Fransız ordusu siyaset sahnesinde görülmedi. Hatta içinde sağcı eğilimler ağır bastığı halde solcu hükümetler döneminde de görevini aynı saygı ölçüleri içinde sürdürdü. Çünkü Fransız devriminin ürünü olan güçlü bir orta sınıf vardı. Debreyes bu konuda şöyle diyor. Demokrasilerin başlangıç dönemlerinde toplumdaki bölünmeler, darbeler yaratabilir. Ama daha sonra güçlü bir orta sınıf oluşunca ordu kışlasına döner ve kendisi de bu sınıfın bir parçası olmaya başlar. Geri kalmış ülkelerin önemli bir kesimi, bağımsızlığını yeni kazanmış, kabile yaşamını geride bırakıp henüz ulusallaşmamış olan toplumlardan oluşur. Örgütlü bir muhalefetin varlığı bu gibi durumlarda ulusal bütünleşmeyi zorlaştıran bir etken gibi ortaya çıkabilir. Ama uluslaşma sürecinin geride kaldığı ileriki aşamalarda durum tersinedir. Çıkarları ve dünya görüşleri iktidardakilerle bağdaşmayan toplum kesimlerine örgütlenme olanağının verilmemesi bu aşamaya gelmiş olan toplumlarda ulusal bütünleşmeyi değil, bölünmeyi kolaylaştırır. Çünkü artık tek boyutlu bir bütünleşme değil, çeşitlilik içinde bütünleşme olanaklıdır. Ne var ki ordunun işlevi ve eğitimi bu gerçeğin kavranmasını ve kabul edilmesini zorlaştırır. Geri kalmış toplumlar henüz yeterli bir ulusal kimliğe sahip bulunmayan toplumlardır. Uluslaşma aşamasını geride bırakmış Türk toplumunu, benzeri toplumlarda ise geçiş dönemi bunalımlarında yeni bir kimlik arayışı söz konusudur. Her iki durumda da tek şef kimliği olmayan ya da kimliğini yitirmiş bir toplumda kendi kişiliğinde bir kimlik vererek önemli bir boşluğu doldurur. Otoriter ataerkil aile yapısı bu eğilimi güçlendirir. Bu ortam askere dayalı rejimleri özendirici bir etki yapar. 3. Ülkeyi kimlerin yönettiği elbette ki bir siyasal sistemin niteliğinin belirlenmesi açısından önem taşır. Ama kimlerin yaptığından daha önemli olan ne yaptıklarıdır, hatta neyi nasıl yaptıklarıdır. Askeri diktatörlüklerin de kimisi ilerici, kimisi tutucu, kimisi aşırı sert, kimisi yumuşak, kimisi sivillerle işbirliğine açık, kimisi kapalı, kimisi kişilere dayalı, kimisi kurumlaşmıştır. Askeri bir rejimle son bulan darbelerde 3 olasılıktan söz edebiliriz. Ya darbeyi yapan tek bir komutandır ve ordu onun emirlerini yerine getirmekle yetinmektedir, ya darbe bir grup subayın öncülüğünde gerçekleştirilmiştir, ya da askeri ast-üst ilişkileri korunarak emir-komuta zinciri içinde iktidara el konulmuştur. Tek bir kişinin veya bir grup subayın öncülüğünde yapılan darbelerin, özellikle ülkenin gelişme düzeyi yükseldikçe, giderek azaldığı söylenebilir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu geri kalmış ülkeler grubunun üst kesimindeki toplumlarda artık ordu emir komuta zincirini bozmadan müdahale etmeyi yeğlemektedir. Çünkü böyle bir darbenin başarı şansı çok daha yüksektir. Aşağıdan gelen darbeleri yaşayan komutanlar, gerektiğinde kendileri orduyu harekete geçirmeyi daha uygun bulmaktadırlar. Genelleştirmemekle birlikte genç subayların ilerici darbelerinin yerini giderek generallerin tutucu darbelerinin almakta olduğu söylenebilir. Bu modeli ülke içindeki egemen çevreler kadar etki alanı içinde bulunulan dış güçler de tercih etmektedirler. Riski daha az, denetleme olanağı daha yüksektir. Türkiye'de de 27 Mayıs bir grup genç subayın ürünüydü. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde ise emir komuta zinciri işledi. Asker iktidarı ele geçirdikten sonra da 3 olasılık vardır. Ya iktidarı doğrudan kendisi kullanır, ya da yürütmede siviller bırakılır ama devrim komuta konseyi ve Milli Güvenlik Konseyi benzeri askeri kurullarla, askeri mahkemelerle son yetki ve denetim elde tutulur. Ya da ordu iktidarı kendi seçtiği siviller aracılığıyla kullanmayı seçer, geri planda kalır. Kendi içinden çıkanların sivilleşerek iktidarı devraldıkları, bu güvence içinde ordunun kışlasına çekildiği durumlarda da üçüncü olasılık içinde değerlendirilebilir. 27 Mayıs'tan sonra ordu sivilleşen General Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı, seçimleri kazanamayan İsmet İnönü'nün, o da eski general, başbakan olmasından sonra kışlasına çekilmeyi kabul etmiştir. Latin Amerika'da kişilere dayalı askeri diktatörlükler giderek yerlerini bürokratik askeri yönetimlere bıraktılar. Benzeri gelişmeler dünyanın başka bölgelerinde ve bu arada Orta Doğu'da da görüldü. Bir generalin komutasında yapılan darbelerde ordu yetkilerini ona devretmiyordu. Ama darbe ile başa geçen general iktidar olanaklarını da kullanarak ordu gücünü kendisine bağlı hale getirmeye çalışıyordu. Bir yandan silahlı kuvvetlerin saygınlığı ve refahı için büyük harcamalar yapıyor, öte yandan kendine bağlı subaylarla ayrı bir örgütlenmeye gidip ipleri elinde tutmak istiyordu. 1964 sonrasında Brezilya'da olduğu gibi general cumhurbaşkanlarının düzenli olarak iktidarı devralmaları ile kişisel askeri diktatörlüklerin yerini kurumsal askeri diktatörlükler almış oldu. Artık iktidar darbelerle değil, ordudaki komuta zincirine uygun olarak sırasıyla el değiştiriyordu. Alan Roger'ın deyimiyle böylece askeri devlet meşrulaşmaktaydı. Askeri rejimlerin yönünü ve biçimini ülkenin gelişmişlik düzeyinden, iç ve dış desteklerin niteliğine, ordunun yapısından ideolojisine kadar bir dizi etken belirler. Duverger'ın diktatörlükle ilgili kuramını bir kez daha anımsamakta yarar var. Gelişme düzeyi yükseldikçe ordunun ülke yönetimine el koyma olasılığının azaldığını ama yönetime el koyduğunda da bunun tutucu olma olasılığının arttığını söyleyebiliriz. Geri kalmış ülkelerde askerlerin ülke yönetimine karışmaları olasılığı yükselirken bu barışmanın ilerici nitelikte olma olasılığının da yükseldiği öne sürülebilir. Çünkü ordu çağın gereksinmelerine ve bu arada çağdaş teknolojiye genellikle ilk açılmış kurum olarak toplumun geri kalmışlıktan kurtulmasını şiddetle ister. Eski kurumları, eski yapıyı koruyarak çağın yakalanamayacağının bilincindedir. Üstelik güçlü bir savunmanın da ülkenin gelişmişlik düzeyine, ekonomik olanaklarına bağlı olduğu bilinmektedir. Gene Duverger'den hareketle Arjantin, Brezilya, Kuzey Afrika ve bazı Orta Doğu ülkeleri gibi orta gelişme düzeyindeki ülkelerde de askeri rejim olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. Tarihinden gelen bazı farklı koşulları bulunan Türkiye'de gelişme düzeyi olarak bu gruptadır. Duverger'a göre bu gruptaki ülkelerde darbelerin ilerici ya da tutucu olması için aşağı yukarı eşit şans vardır. Bolluk öncesi aşamasının üst düzeyinde toplumun çağdaşlaşmayı önlemek isteyen kesimleri gerici bir tiranlık kurmak için genellikle fazla zayıftırlar. Ama bizzat toplumun yapısı da diktatörlüğün devrimci olmasını engeller. Leo Hamon, Latin Amerika'daki askeri rejimlerle gelişmişlik düzeyindeki bağlantıya bir başka açıdan dikkati çekiyor. Latin Amerika'da bağımsızlıktan sonra 19. yüzyıldaki zihinsel ve toplumsal modernleşme koşulları Avrupa'nınkine yaklaştırırken, yüzyılın sonuna doğru giderek daha az askeri darbe görüldü. Ama toplumsal tarih sürüyor ve Avrupa'nın tanıdığından farklı sorunlar ortaya koyuyor. Bugün 3. dünyanın sorunları olarak adlandırılan cinsten. Demokratik patlama, hızlı kentleşme gibi ortaya çıkan ancak çözülemeyen sorunlar bunlar. Ve bu sorunların yarattığı toplumsal şoklar, toplumsal tutarsızlıklar, siyasal müdahaleler için askeri yeniden harekete geçirici nedenler oluşturuyor. Leo Hamon'a göre askerlerin toplumda köklü değişiklikler yapmaları olanaklı ama çok zor. Çünkü bu salon esiri olmadan sağa karşı bir devrim anlamına geliyor ki toplumsal sorunları iyi bilmenin yanı sıra halkın desteğini sağlamak için askeri disiplin dışında başka etki yolları bulmayı gerektiriyor. Bu konuda gösterdiği iki başarılı örnek ise Atatürk ve Nasır. Nasıl ki ordunun tümünün aynı siyasal bakış açısını benimsemesi olanaksız ise, ordudaki yaygın ideolojinin ya da o ideolojiyi yorumlama biçiminin zamanla değişmemesi de olanaksızdır. İşçi ve işveren sınıflarının ideolojilerinde belirli bir süreklilik vardır. Çünkü onların üretim sistemi içindeki yerleri ve bu yerden kaynaklanan sorunları belli bir anlamda süreklidir. Oysa asker ya da sivil, kamu görevlileri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onların sorunları daha kısa vadeli ve değişkendir. Ülkenin iç ya da dış koşulları değiştiğinde o sorunlara çözüm getireceğine, geçmişte inandıkları ideolojiyi bir yana bırakıp başka çözümleri benimseyebilirler. Bu gibi durumlarda eğer ideolojinin adı değişmiyorsa içeriği değişti. Örneğin Türkiye'de 27 Mayıs'ı gerçekleştiren askerlerle 12 Eylül'ü gerçekleştiren askerlerin Atatürkçülüğü aynı biçimde anladıklarını öne sürmek zordur. Alan Roger, solcu bir subay, solcu bir insan değildir diyor. Bolivya'da solcu partilerin bu gerçeği General Torres yönetiminde yaşayarak öğrendiklerini örnek olarak anlatıyor. Siyasal alanda da ordunun stratejisine algıladığı tehditlerin yön verdiğini vurguluyor ve ekliyor. Ordular hiçbir zaman ideolojiyle hareket eden aygıtlar değildir. Toplumsal güçlerden özerkleştirdikleri ölçüde değişken ideolojileri vardır. Dış düşmanın büyüklüğüne inanıldığı ölçüde o toplumda ordunun sivil güçlerden bağımsız hareket etme olasılığı artar. Arjantin'de 1930'daki faşist eğilimli yüzbaşılar 1943 yılında işçi yanlısı albaylar olarak ortaya çıktılar. Dominik'te 1963'te John Bosch'un ilerici hükümetini de bir süre sonra onun yerine geçmiş olan sağcı hükümeti de deviren aynı ordu idi. Brezilya'da solcu gerillaları bastırmada kullanılan ünlü sağcı eğilimli paraşütçü Tugay'ı 1978'de demokratikleşmenin öncüsü olarak ortaya çıktı. Bu büyük değişiklikteki en büyük rolü 4 yıldan fazla bir birliğin komutanlığını yapan General Hugo Abro oynamıştı. Honduras'ta 1963'te kanlı bir darbe ile sağcı diktatörlük kuran General López, 1972'de bu kez halkın desteği ile reformcu, ilerici, sendikal özgürlüklere saygılı bir kimlikle iktidara geldi. Geleneksel sağ-sol ayrımının askerlerin siyasal eğilimlerinin belirlenmesinde her zaman geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Askerlerin siyasal tercihleri belirli ideolojilerden çok belirli kurumlara ya da belirli olaylara yönelik olarak ortaya çıkıyor. Kralcı, cumhuriyetçi ayrımı veya laik veya ile laik olmayan ayrımı, askerlerin siyasal tutumlarının belirlenmesinde soyut bazı ideolojik değerlendirmelerden daha geçerli olabiliyor. Askeri yaşamın kendine özgü koşulları ve eğitim biçimi, sağcı ya da solu bir ideolojinin aynen benimsenmesine genellikle izin vermiyor. Örneğin Fransa'da 1900-1940 yılları arasında milletvekilliği yapmış olan askerlerin çoğunluğu sağcı sayılıyordu. Gelenekçi ve milliyetçiydiler ama solun önerdiği toplumsal reformlara ekonomik çıkar gruplarının temsilcileri kadar karşı çıkmıyorlardı. Ordunun temel işlevi yurdu korumak ve gerektiğinde savaşmaktır. İyi savaşabilmek için astın üste tartışmasız boyun eğmesi, tek bir kalıp içinde kişiliklerin geri plana itilmesi, yani sıkı bir disiplin önemlidir. Farklılıklara, farklı tutum ve davranışlara yer yoktur. Askeri ahlak anlayışı içinde onur, cesaret, dayanışma ve özveri en yüce değerleri oluşturur. Çünkü asker gerektiğinde ölmeyi göze alabilmek zorundadır. İşte bu ortamın ürünü olan askerin, özgür bir toplumdaki bölünmelerin, siyasal farklılıkların bir noktanın ötesine gitmesini anlayıp hoşgörü ile karşılaşması zordur. Demokratik çoğulcu bir toplumdaki ordu, genel çıkarların unutulduğu, özel çıkarların ön plana geçtiği kuşkusunu taşır. Askeri mantık düzen mantığıdır. Tek biçim uygun adım mantığıdır. Oysa siyasal mantık kaçınılmaz olarak tüm farklılıkları göz önüne alan, almak zorunda bulunan bir mantıktır. Askeri mantık farklılıkları ortadan kaldırmak ister. Siyasal mantık ise özellikle demokratik bir toplumda farklılıkları kabul etmek ve olabildiğince uzlaştırmak zorundadır.